Herkese merhabalar, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur Yazarlığı programındayız. Ben İbrahim Özkayoğlu. Her hafta olduğu gibi kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikteyiz. Nasılsınız Lütfü abi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim, hayırlı programlar diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Bugünümüze şükür. Nasıl bir hafta geçirdik?
Yoğundu. Yani Medyaokur Yazarlığı açısından Amerika, Boğaziçi, ondan sonra başka... Altın gündemde neler vardı başlıklar?
Yani tabii Sözcü Gazetesi'nin yılın ilk gününde attığı bir manşet var. Onu biraz konuşalım istiyoruz. Biraz
evet,
sosyal
evet,
medyayı.
Hakikaten, evet evet, o tam bir algı operasyonu mu diyelim?
Evet, yani konunun Ayasofya olması aslında hassas bir konu olduğu için,
evet,
bizim
evet.
için önemli olduğu için.
Onu bir hatırlatalım isterseniz.
Tamam, dilerseniz başlayalım hemen ilk haberden.
Buyurun.
Tabii Amerika'yı
Buyurun.
Konuşalım. Haftanın son günlerine denk geldi. Henüz ne olduğu konusunda, yani ne olduğu konusunda tam bir net bir şey yok. Yani bir kalabalık kongre binası mı bastı, Amerika'da bir darbe girişimi mi oldu? Sizin yorumlarınızı merak ediyoruz tabii.
Kongre binasında, yani kongrede o gün Biden'ın seçilmesiyle ilgili oylama yapılacak ve dolayısıyla o oylamanın sonucunda da Biden yeni Amerikan başkanı olduğu ilan edilecekti. O gün Trump biraz gözdağı vermek için, biraz hala mücadeleyi devam ettirdiğini ifade etmek için taraftarlarını Washington'a bir mitinge çağırdı.
Amerika'yı kurtar. Mitingin başlığı da bu arada.
Ve hakikaten bu tür bir şeyde hesaplamışlardı muhtemelen. Yani böyle biraz bir gözdağı verelim, bırakmadık. Muhtemelen de ben şöyle algılıyorum onu İbrahim'cim. Bir sonraki seçimde aslında aday olmanın bir anlamda yolunu yapmaya çalıştı Trump, ama tam tersi de ortaya çıkabilir. Çünkü gerçekten ortaya çıkan manzaralar Amerika'nın bu kadar senedir dünyaya vermeye çalıştığı o tırnak içerisindeki imajı böyle hani... şeyi kazırsın da makyajın altından böyle bir şey akar ya, yani ağlar mesela, işte yüzü gözü acayip böyle bir hal bürünür, onun gibi bir noktaya şu anda evrildi. Amerika gerçekten böyle alay konusu olduğu, ciddi anlamda dünya karşısında bir kötü bir duruma düştü. 4 kişi öldü o gün.
Evet, ölenlerin bir tanesinin ordu mensubu olduğu söyleniyor. Göstericilerden birini veteriner olarak çalışıyormuş orduda. Fakat ordu mensubu olması önemli tabii.
Yani tabii Trump'ın bu anlamda ciddi bir desteği de var. Biliyorsunuz bu kadar hani Amerikan başkanları içerisinde en çok oyu alarak seçilmiş bir başkan. Mevcutta da çok ciddi oy aldı. Fakat buna rağmen demokratların incelikli stratejileri. Bak dikkat edersen biz daha evvel Obama'nın seçimi kazanmasının arkasında... Twitter'ın olduğunu, Twitter mekanizmasının olduğunu söylemiştik. Twitter'la bu seçimi kazandığı hep söylenir Obama'nın. Sonra Trump Facebook'la bir orada manipülasyonla bir tür beslemeyle, yani belli bazı insanlara belli bazı mesajları empoze ederek bir seviyeye geldi. Şimdi Biden'ın ortaya çıkıyor yeni ki Instagram'ı çok ciddi etkin kullanmış. Özellikle 15 ile 45 yaş arası, yani genç kitle diyebileceğimiz, normalde siyasetle çok alakası olmayan ve dolayısıyla da yani zaten sistem işliyor, ben gidip oy kullansam ne olur, kullanmasam ne olur şeklindeki bir kitleyi ciddi anlamda mobilize ederek oy vermeye ikna ettikleri anlaşılıyor. Bu kitle tabii büyük oranda işte o Amerika'nın işte entelektüel, işte özellikle ana akım medyada ve sosyal medya mecralarında yansıtılan imajı çerçevesinde oy kullandığı için ve Instagram'da bu anlamda kendileri hedef alındığı için ister istemez Biden'a yönelmiş durumdaydılar. Dolayısıyla biraz bu operasyonlardan da Trump içerlemiş durumda. Çünkü kendisinin ikinci seçimi alacağını düşünüyordu. Hani böyle sokaktaki insan tırnak içerisinde hakikaten Trump'ı destekliyordu. Yani özellikle o beyaz, işte efendim okumamış, nispeten daha böyle alt gelir, orta gelir düzeyindeki ve Amerika'nın işte büyüklüğüne inanan, Amerika'yı yeniden büyük yapacağız tarzındaki o hani Trump'ın söylemlerine teşne olan kitle Trump'ı destekledi, ama bu yeterli olmadı. Trump'ın da elinde iki tane büyük koz vardı. Bir tanesi bu Covid meselesinden dolayı seçimin mektupla yapılmış olması. Dolayısıyla çalındı demek için bu noktada ciddi elinde efendim hani veriler oluşturmaya çalıştı ama çok da böyle bir o noktada ciddi veri oluşmadı. Bir de eğer mahkeme safhasına iş gitmiş olsaydı kendisi orada yapmış olduğu üye atamalarıyla aslında bir cumhuriyetçi ağırlık oluşturmuştu. O safhaya da gelecek bir efendim şeye köpürmedi yani tabiri caizse.
Evet.
Muhtemelen bu miting de onu köpürtmenin bir yoluydu. Fakat ortaya çıkan tablolar hele hele bu efendim ölüm hadiseleri biraz böyle geri adım attırdı. Nitekim akşamında o olayın kendisi 20 Ocak'taki devir teslimi sorunsuz yapacağını
düzenli bir geçiş ederek, süreci olacak
evet,
diyor.
Dolayısıyla kabul etti yani. Nihayet kabul etti yani.
Evet tabii Türkiye'den bir açıklama var. Amerika'da yaşananlarla ilgili. Hani mealen gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz diyor. Tabii bu açıklama bize biraz 15 Temmuz darbe girişimi akşamı yine Pence tarafından yapılan bir açıklamaydı yanlış hatırlamıyorsam.
Tabii tabii onlar da aynı şeydir. Nitekim bunu bir CNN muhabiri İbrahim'cim yorumlarken şimdi CNN International yayın yapıyor. CNN International yayını sırasında efendim diğer dünya devletlerine nasıl tepkiler geliyor diye soruluyor işte uluslararası bir muhabiri. O muhabir de anlatıyor işte Boris diyor mesela İngiltere'den diyor çok diyor böyle diyor. Hani kendi arzu ettikleri tarzda nasıl bir şey bu olamaz imkansız inanılmaz tarzında açıklamalar yaptı diyor. Fakat diyor Türkiye'den bir açıklama var. Tam da bu işte olayları kaygıyla izliyoruz. Her iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz. Ve özellikle vatandaşlarımızın olay mahallinden uzak kalmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz şeklindeki bu ifadeler diyor. Yani bizim diyor zamanında Orta Doğu'ya yapmış olduğumuz ifadelerin aynısı diyor. Muhtemelen bizim dışişleri de böyle bir Amerikan efendim bildirisinin kopyasını yani aynısını aynı ifadelerle efendim bu tarafa yapmış oldu ki hakikaten yürek soğutan bir şey yani ve cidden de işte mütekabiliyet böyle bir şey kardeşim.
Kesinlikle.
Yani bize de bu günleri gösterdi Cenab-ı Hak hamdolsun.
Evet bu göstericilerin içinde neden hiç acaba siyahlar yoktu? Yani o binlerce kalabalığın içerisinde kongre binasının içerisindeki fotoğraflarda da baktık yani.
Çünkü bunların büyük çoğunluğunun ideolojisi beyaz ırkçılar. Yani bunlar kuluk klan diye 1860'larda kurulmuş olan o hani böyle üçgen şapkaları olur beyazlar giyerler. İşte binlerce zencinin siyahinin ölümüne neden olmuş olan o terör örgütünün aslında bunlar bir anlamda sempatizanları diyebileceğimiz tipler yani. Yani Trump'ın destekçileri bu anlamda hakikaten şey yani böyle biraz ne diyelim Müslüman düşmanı siyah düşmanı işte efendim Amerika'nın işte malı memleketi burada kalsın, işte askeri burada kalsın diyen böyle ilginç, böyle bir okumamış, nispeten az gelirli, birçoğu asker olmuş belki. Hani veteran diyorlar ya işte gazi, yani gitmiş gelmiş böyle, böyle hadiseye tamamen şeyden bakan, belli bir perspektiften, dar bir perspektiften bakan tipler yani.
Tabii yani neden acaba siyahlar yoktu derken çünkü geçen hafta da konuşmuştuk yani 2020 yılının en önemli olaylarından bir tanesi bu nefes alamıyorum tırnak içerisinde ifadesi yani siyahların olmaması siyahlara Amerika'da polis devleti tarafından gösterilen şiddet ve sıfır tolerans tabii burada Beyaz Saray önünde yer almayınca tabii dikkat çekiyor konuşuluyor da.
Bu tür bir kalkışma siyahiler. Müslümanlar veya herhangi bir Hispanikler, Latino yani Latin Amerikalı asıllar tarafından yapılmış olsaydı İbrahim'cim dün değil 4 değil 40 en az 400 en az 4000 ölüden bahsedebilirdik. Bunu kesinlikle efendim Amerikan hükümetinin, Amerikan devletinin bizatihi kendisine yapılmış bir kalkışma olarak niteleyip çok ciddi sert önlemler alırlardı. Şimdi bir tane siyah aktivistin tweetini gördüm de biraz önce diyor ki bize diyor bizi vurdukları gibi onları da vursunlar demiyoruz diyor. Bak bizi vurdukları gibi onları da vursunlar demiyoruz diyor. Onları vurmadıkları gibi bizi de vurmasınlar istiyoruz diyor. Çünkü vurmadılar gerçekten. Niye? Çünkü onların Amerika'nın tırnak işte hakiki sahipleri olduğuna dair böyle esas işte Amerikalılar olduğuna dair böyle birinci klas yani first class vatandaş onlar.
Evet.
Eşitler içerisinde en eşitler onlar yani.
Evet kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programındayız. Amerika'da yaşanan olayları konuşuyoruz. Lütfü abi, bu arada bir başka haber ama yine Amerika ile ilgili. Trump tabii yaklaşık 2 hafta sonra görevi devredecek. Öyle gözüküyor. Hani başka bir olağanüstü bir şey olmazsa. Fakat bu arada Çin'le savaşı sürdürüyor. Bizim bundan önceki programlarımızda da aslında zaman zaman gündemimize gelmişti. Bu kargaşa içerisinde Trump bir yasa tasarısını da onayladı. Bir kararnameyi de imzaladı. Mobil cihazları üzerinden ödeme imkanı sunan Çin merkezli 8 uygulamaya yasak getirdi. Çin'de tabii biz bu uygulamaların arkasındayız diyor. Burada tabii veri, yani siz az önce bahsettiğiniz hani Instagram, Facebook, Twitter ama diğer uygulamalarda ödeme üzerinden kişilerin kişisel bilgilerini saklayan uygulamalar, onlar aracılığıyla işlem yaptıran uygulamalar tabii ayrı bir savaşın cephesinde gösteriyor sanki.
Yani bakın mesela Twitter Trump'ın hesabını askıya aldı. Yine Facebook bir takım işte efendim şeyler yaptı etti. Trump'ın bu anlamda bilgilerine bir taraftan böyle engel getirirken diğer taraftan da onun uluslararası planda yapmış olduğu aslında ekonomik tırnak içerisindeki eylemler aslında bu büyük Amerikan şirketlerinin de işine yarıyor bir tarafından. Şimdi burada şunu görmek lazım ki aslında demek ki Trump'ın o uluslararası eylemleri çok da böyle kendisiyle alakalı değil. Amerikan devletinin aslında bir tür hani bilişim iktidarını devam ettirebilmek için Çin'le girmiş olduğu o ticaret savaşının aslında hamleleri. Dolayısıyla Biden'ın da geldikten sonra bunları büyük oranda devam ettireceğini ümit edebiliriz. Ümit etmek derken yani bunu
öngörebiliriz, evet.
Evet, öyle öngörebiliriz.
Tabii Türkiye'de de tabii sosyal ağlar çok konuşuluyor. Yani belki ikinci bölümde bir takım rakamlardan da bahsedeceğiz ama bu sosyal medya yasası tabii önemli. Bütün sosyal medya şirketlerini, büyük şirketleri, küresel şirketleri ilgilendiren bir konu. Üçüncü ceza geldi Lütfü abi. Yani biz burada program program gittik ve her program üzerinde konuştuk.
Bir şey alabiliriz aslında. Kim açtı, kim açmadı şimdiye kadar?
Yani tam detayları paylaşalım. Şu anda Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve LinkedIn gibi platformlar gelmiş değil Türkiye'ye.
Facebook,
Instagram, Twitter, TikTok ve LinkedIn.
En önemlileri belki.
Tabii ki de. Bunlar tabii şimdi 1 Ocak itibariyle bunlara verilen bir 30 günlük süre vardı. Daha önce hatırlarsanız bir 10 milyonluk bir ceza kesilmişti.
Ödediler mi peki bunu, biliyor muyuz?
Yani tam olarak bilmiyorum, ödendi mi ödenmedi mi tam bir fikrim yok ama bugüne kadar tabii 40 milyona ulaştı rakam. Ceza rakamı. Bundan sonrası artık para cezası da halledilecek bir konu gibi görünmüyor. Reklam verilmesi yasaklanacak. Ne demek? Türkiye'deki işletmeler Instagram, Facebook veya Twitter gibi mecralarda kendi reklamlarını yapamayacaklar. Sponsorlu veya gönderi, story'den veya gönderi üzerinden reklamlarını yapamayacaklar. Tabii bu KOBİ'leri açıkçası
bant daraltmaya gidecekler sonra değil mi? Bir de böyle erişimde sanki.
Bir sonraki adım olarak platforma erişimde yavaşlama olacak ama bence platforma erişime yavaşlamasından daha önemli bir şey bu reklam. Çünkü çok ciddi bir tabii şeyden bahsediyoruz burada.
Pastadan
bahsediyoruz. 18 Ocak'tan sonra başlıyor. 18 Ocak'tan sonra Türkiye'de eğer bu şirketler Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve LinkedIn Türkiye'de herhangi bir temsilci veya ofis açma gibi bir adım atmazsa reklam yasağı geliyor.
İlginç.
Ya geçtiğimiz hafta tabii Fransa ve Almanya'yı daha önce konuşmuştuk. Türkiye ile birlikte yani orada çok net yaptırımların olduğunu söylemiştik. İngiltere'de de benzer ölçüde, yani benzer sertlikte diyebiliriz, bir yasanın geldiğini görüyoruz.
Evet. Yani bu küresel şirketlerin son dönemde ulus devletlerle girdikleri mücadelenin aslında bir şeyini, bir roundunu biz şu anda Türkiye özelinde konuşuyoruz. Bu mücadele devam edecek. Muhtemelen onlar küresel operasyonlarının, dolayısıyla küresel vatandaşlarının ve küresel işte kimliklerinin gereğini yerine getirerek işte bu ulus devletlerin iradelerini tanımadıklarını ve dolayısıyla işte yine internetin sunduğu bir takım imkanlarla işte VPN'dir, şudur budur, o tarz o insanların aslında bu platformlara bağlanmalarını temin ederek yine işte efendim bir tarafıyla belki bir baskı unsuru olarak kullanmayı deneyecekler. Yani 18 Ocak'tan sonra olacak şudur. Ya gelip oturacaklar, tamam biz razı olduk diyecekler. Veya kamuoyunda bir yükselen bir efendim kamuoyu baskısıyla, ki o baskı da muhtemelen hani iktidar karşıtı bir baskıya dönüşecek. Belki ondan da, o rüzgardan da istifade etmek istiyor olabilirler.
Hemen soralım o zaman. Boğaziçi meselesini konuşmuştuk. Yani acaba bu baskı Boğaziçi Üniversitesi tartışması üzerinden gelebilir mi? Çünkü Twitter'ın bu tip meselelerde ne kadar aslında kullanışlı bir platform olduğunu, sokak hareketleri, kitlesel hareketler, bir takım başkaldırılar veya benzer, tırnak içerisinde söyleyebileceğimiz tamamını katalım bunun içerisine, kitlesel bütün buluşmaları, hareketlerin için Twitter gündeme getirmesi açısından çok önemli bir mecra, çok etkin bir mecra. Tabii Boğaziçi Üniversitesi bu hafta Profesör Doktor Melih Bulun'un atanmasıyla birlikte orada da aslında bir hareketlilik yaşandı. Çok sertleşmedi aslında hadise. Devamında neler olacağını tabii belki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama 17 kişi gözaltına alınıyor. İkisi Boğaziçi Üniversitesi. Tabii terör örgütleri de burada.
Tabii büyük bir onlar için fırsat şu anda. Yani kendilerini, İşte daha doğrusu amaçlarını gerçekleştirmek noktasında böyle bir olayın üzerine gidecekler. Fakat Boğaziçi'ni de işin içine katmak bence şey olabilir, mantıklı olabilir ama esas sıkıntı sanki bu beş tane büyük şirketin Türkiye'deki operasyonlarını ofis açmayarak aslında bir tür halk desteğiyle iktidar üzerinde baskı unsuru oluşturabilecek bir strateji sanki gözüküyor gibi önümüzde. Yani buradan diyecekler ki zaten bir dışarıda oluşan bir diktatör algısı var. Efendim işte baskı, gazeteciler dışarıda, şimdi internete de baskı getiriyorlar. İnternete de efendim, yani bir aslında devam ede gelen bir kara propagandanın üstüne bu böyle bir tüy dikmek gibi olacak. Yani diyecekler ki evet, sonunda bu da oldu. İşte internete yasak getirdiler. Facebook'a, Twitter'a, şuraya buraya erişim olmuyor. Yani bunun yönetilmesi gerekiyor İbrahim'ciğim.
Evet. Yani
bu çok ciddi bir şey.
Geçen hafta hatırlarsanız konuşmuştuk. Yani Wikipedia meselesi, hani 2020 Ocak ayında 4 yıl 5 yıl sırtımızda adeta bir kambur gibi kaldı ki yani Wikipedia dediğimiz şeyde.
Yani aslında insanların kendi kendilerine yazdıkları, oturup yazdıkları ansiklopediler yani.
Tabii Facebook, Twitter ve Instagram'la aslında kıyas kabul edilemeyecek kadar küçük bir platform Wikipedia.
Evet.
Yani Türkiye'de sosyal medyayı yasaklayan, işte bantını daraltan veya reklamı kesen bir ülke pozisyonda kalmamalı.
Yani bu aslında işte büyük o kara propagandanın, işte bizim Kuzey Kore ile, İran'la, işte efendim bu tür ülkelerle yan yana koyan işte kara propagandanın tam beklediği bir hamle aslında. Ve ben bunun Facebook'un, Twitter'ın ve diğer işte bizde ofis açmayan mecraların tam da bununla ilgili stratejiler olduğunu düşünüyorum. Boğaziçi de mesela bu manada bir işaret fişeği olabilir. Çünkü hani seçilen oraya rektör, yani böyle ya bir atama değil kardeşim bu. Sonuçta herhangi bir açık üniversite rektörlüğüne isteyen herkes başvurabiliyor. Gerekli nitelikleri haiz. İşte profesör, işte üniversitelerde çalışan. Ondan sonra gidip bundan şey alınıyor. YÖK'te mülakatı alınıyor. Anlatıyorlar. YÖK sonra bir muhtemelen tavsiye kararla bunu külliyeye gönderiyor. Külliye de buna istinaden bir karar veriyor. Şimdi sonra ne oluyor? İşte siz yüksek lisansınızı, doktoranızı burada yapmış olsanız bile tamamen böyle bir algı operasyonuyla işte parti adayı rektör oldu. Hiçbir efendim kriter artık tanınmıyor tarzında böyle bir kara propagandaya alet ediyorsunuz.
Ya iki üniversite rektörlüğü var Melih Bulun'un bu arada. Direktörlük tecrübesi de olan da bir isim.
Ben onlara şey değilim yani. Esas tecrübesinin özellikle bu savunma sanayi ile ilişkili projelerde rol alıyor olması. Bizim bu Atak gibi işte bir takım böyle savunma sanayi projelerinde yani ciddi rol almış. Yani işin stratejisine ilişkin efendim öngörüler de bulunmuş. Kendine göre efendim o kümelenme dediğimiz bir kavram vardır stratejide. Yani işte herhangi bir sektörün nasıl bir efendim verimliliğinin artırılmasına ilişkin bir modellemedir o. İşte sanayi bölgeleri mesela Ostim gibi, işte diyelim İmes gibi. Yani bu kümelenme modeliyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapmış. Bunu savunma sistemine uyarlamış. Bu anlamda da hakikaten yani Boğaziçi gibi bir üniversitenin ki yenilikçilikle işte efendim dünyanın işte önde gelen bir kurumlarından birisi olarak hep böyle gelişmeyi, teknolojiyi takip eden bir üniversite olarak böyle birisinin gelmesini alkışlamaları gerekirken tam tersi böyle bir yerden düğmeye basılmışçasına böyle bir takım işte efendim yani işte terör örgütlerine destek verdiği gösterilerle aslında bir işaret fişeği çaktılar bence. Bu arkasına eklemlenir de yani o bir diktatör algısına daha yönelik işte kara propagandaya yönelik efendim bir yeni dalga başlarsa dediğim gibi bunun yönetilmesi icap ediyor.
Evet Lütfü abi ağzınıza sağlık. İlk bölümün sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da az sonra Medya Okur Yazarlığı programında ikinci bölümde sizlerle birlikte olacağız.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Efendim yeniden birlikteyiz Medya Okur Yazarlığı programında. Kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikteyiz. Lütfü abi yani bu 1 Ocak itibariyle bu Sözcü Gazetesi'nin böyle bir huyu var yani. Böyle en kritik zamanlarda hani milletin öfkesini böyle üstüne çekme gibi işlevsel bir rolü mü diyelim? Artık hani kuruluş şeyi mi budur? Bilemiyorum da.
Yok bu genlerde böyle bir şey ya. Bu genetik böyle oluştuğu için yani huy diye de şey yapamazsınız. Huy hakikaten bir taraftan huy doğru çıkmaz. Huy çıkmaz yani. Can çıkar huy çıkmaz. Bunların böyle yani. Bizim için en böyle muhteşem, en mübarek, en güzel haberi sen 2020'nin en kara haberleri arasında say. Bunu evet. Böyle söyle. Efendim ondan sonra döndüm ben böyle bir şey söylemedim. Hayır kardeşim. Gazetecilik birazcık biliyorsan bu medya okuryazarlığının ne olduğundan haberin varsa burada koyduğun o manşetin altındaki ifade başka bir şey değil yani. Sen bundan utanıyorsun. Bu senin için kara haber.
Yani bari arkasında dur diyemiyoruz yok, tabii yani. Duramaz. Öyle bir omurgadan bahsedemeyiz.
Yok o yaptı. Yapacağını yaptı sonra geri çekilecek.
Bu da aslında tam aynı taktik değil mi?
Tabii,
hep aynı.
Aynı
taktik.
Gen. Yani aynı evet. Gen yani. Ya ben aslında öyle söylememiştim. Yani aslında böyle bir şey dememiştim ben. Tarzında. Dolayısıyla
yani şimdi deprem, çığ felaketi, işte korona bahsediyoruz yani. İşte bunlar 2020'nin felaketleriydi. Aynı zamanda Ağustos ayında da Ayasofya gibi Ayasofya'nın açılması gibi bir felaketi de.
Evet tabii. Dünya tepki gösterdi diyor bir de hemen sonrasında. Evet. Cümlede öyle gelmiş. Dünya tepki gösterdi diye. Kaldı ki biz koronayı diyelim efendim çığ şunu bunu felaket olarak nitelendirmekten bile Allah'a sığınırız yani. Onlar Cenab-ı Hakk'ın imtihanlarıdır deriz. Yani şimdi deprem. Genellikle depremle ilgili konuşulduğunda deprem felaketi, deprem. Ya deprem öldürmez kardeşim. Deprem öldürmez. Ne öldürür? Bina öldürür. Senin yaptığın bina öldürür. Yani karada ve havada bir fesat varsa denizde bu insanların yaptıklarından dolayı yani. Dolayısıyla gelen tabiat Cenab-ı Hakk'ın böyle koyduğu muhteşem düzen içerisinde çalışıyor. Gelen felaket yine senin ellerine geliyor. Ya maddi hatalarından dolayı geliyor ya manevi hatalarından dolayı geliyor. Dönüp de ondan sonra böyle hani öyle bir psikoloji vardı ya 2020 bir an önce git de bundan sonra efendim biz 2020'de daha mutlu günler yaşayalım. Ne oldu? Yani yine sıkıntıyla başladı. Yine efendim aslında takvimin değişmesinin böyle kaderin değişmesiyle alakası olmadığını görmüş olduk. Görüyoruz da yani.
Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belki de hani o bir dönem Aydın Doğan ve Doğan medyası ile yaptığı kavgalardan sonra ilk defa bir gazetenin adını vererek yani kendisine soruldu tabii bu. Bunun üzerine ben Sözcü gazetesi okumuyorum kimse de lüzumsuz yere bunlara para vermesin diye aslında böyle tam nabza şerbet gibi bir evet. Açıklaması oldu. Tabii Türkiye'nin en çok satan üçüncü gazetesi şu anda Sözcü gazetesi.
Şöyle ama gazeteler tabii. Tam da bunlar için var işte yani bu tür ne diyelim operasyonel artık gazetelerin işlevi. Eskiden de öyle miydi? Kısmen öyleydi. Yine esas gündemleri oydu ama bir genel kitleye de ulaşıyordu. İnsanların bir bilgilenme aracıydı. Şimdi 100.000'den fazla satan gazete var mı İbrahim'ciğim?
Yani işte ortalama tirajların ilk üç gazetenin 100.000 civarında olduğu söyleniyor.
Yani 100.000'in altına düştü birçoğu. Yani bu artık bu işin gittikçe böyle hani bir olgu olmaktan çıktığını gösteriyor. Niye insanlar Twitter'dan besleniyorlar, Facebook'tan, Instagram'dan, WhatsApp'tan, oradan buradan beslenir hale geldiler. Dolayısıyla ortadaki bu şeyi hani zayıflayan yapıyı da iyi görmek lazım. Ne yapacaklar peki? İşte bu tür sansasyonel kendilerine göre hani sahibinin sesi rolünü oynamaya devam edecekler.
Tabii bu arada işlerine de yatırım yapıyorlar Lütfü abi. Onu da söylemek lazım. Yani Sözcü TV diye bir şey kuruyorlar.
Ama işte
yani
bak işte, şeye kayıyor. Yani dijitale. Dijitale kayıyorlar. İşte görsele kayıyorlar. İşte televizyon tarzında yatırımlara kayıyorlar. Bir de şu tabii. Yani mesela şimdi diyelim siz 3 sene sonra Türkiye'deki 2 sene sonra artık 2 sene sonra seçim satım haline giriyorsunuz. Orada bir şeyiniz var, iddianız var. Yani ne olmak, yani bir medyacı olarak ben sana sorayım İbrahim'ciğim. Yani ben bir adayım, 2 sene sonra aday olacağım. Şu anda neye yatırım yapardım? Gazete mi alırdım, televizyon mu alırdım?
Yani tabii ki de televizyon. Hatta yani televizyonun ötesinde bir internet televizyon diyebiliriz evet, aslında.
Evet, Twitter hesabı, yerine göre bir takım troller, yani influencerlar. Ondan sonra şimdi şey mesela bu Boğaziçi'deki duruşuyla ilgili işte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tweetinin altına böyle kopyala yapıştır böyle trollerden geldiği çok açık ve net belli olan destek mesajları. Yani ben aslında işte şu falanca partiliydim ama işte sizin Boğaziçi'ne desteğinizden sonra bu partili oldum diye böyle aynı virgülü hatta imlasının yanlışıyla beraber böyle kopyala yapıştır birçok hesap işte bu burada artık yani mücadele burada onu söylemeye çalışıyorum.
Tabii bir başka habere geçelim isterseniz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in biliyorsunuz Katar'a yönelik bir ambargosu vardı aslında. Türkiye'nin kadim müttefiki Katar. Yalnız mı kaldı, ne oldu, ne bitti derken tabii Katar dünyanın her tarafında yani dünyanın en iyi ülkeleri, en büyük ülkeleri içinde çok ciddi yatırımları olduğu için, medya gücü de çok fazla olduğu için.
El Cezire Katar'ın.
Evet, tabii boyun eğmedi. Fakat evet, geçtiğimiz hafta içerisinde sürpriz bir anlaşma da oldu aslında. Daha önce müzakerelerine dair ben herhangi bir şey okumamıştım. Abluka, Katar'a yönelik abluka 3,5 yılın ardından sona erdi. Tabii biz burada bundan sonra neler olacağı belki sizin yorumlarınızı merak ediyorum ama medya tarafına da bakabiliriz. Hani bu 3,5 yıl içerisinde korkunç bir de medya savaşı oldu.
Evet.
Yani Muhammed Bin Selman'ın Amerika ile İngiltere'deki kontakları ve aslında ona atılan destek üzerinden Katar'a yönelik suçlamaları. Mısır medyasını zaten hani artık konuşmaya gerek yok diyebiliriz yani hani hem Türkiye hem Katar konusunda artık sınırsız hani bir düşmanlık sergiliyorlar. Fakat bundan sonra ne olacak belli değil. Anlaşma maddeleri arasında şey de var Lütfü abi. Hani medyadaki savaşımıza da artık son veriyoruz şeklinde. Yani kılıçlar herhalde kınına girdi. Bu da ilginç.
Yani bu aslında Katar'ın zaferidir. Diğerlerinin de mağlubiyetidir. Boyun eğmedi. Kesinlikle efendim. Hatta kale bile almadı. Çünkü o ablukayı, gıda ablukasını hemen İran'la ya da Türkiye'den gelen bir takım takviyelerle desteklemiş oldu. Akabinde Türkiye hemen Katar'daki üssünü genişletti. Dolayısıyla şimdi Orta Doğu'da aslında bir şey var. Yani bir hep oyun sahası burası zaten de. Burada şimdi aslında bütün yeni oluşumlar Biden'ı dikkate alarak bir pozisyona geçmeyi ifade ediyor. Yani herkes Biden geldi, Trump'a göre şöyle bir politika değişikliği olacak, ona göre pozisyonumu alayım aslında tarzında. Yani Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da bu anlamda hani bir tür yakınlaşmanın başlıyor olması, tekrar sanki böyle eski iyi günlere dönecek bir havanın oluşması da aynı şekilde bununla alakalı. Bir de Muhammed Bin Selman tabii veliaht olarak Suudi Arabistan'la ilgili bir takım adımlar atıyor ama bunların birçoğunu böyle bir tür mahalle kabadayısı tarzıyla yapmaya çalıştığı için belki de işte Kaşıkçı mesela suikastinin ya da diğer bir takım muhaliflere yönelik attığı adımların işte dinlemelerin, Birleşik Arap Emirlikleri o başındaki Zayed'le ortaya koymuş olduğu o ittifakın biraz kirli bir ittifak o. Dolayısıyla bunun belki maliyetini karşılayamayacak olması kendisine en azından işte güvenebileceği, yan yana durabileceği işte Katar gibi, Türkiye gibi tekrar o eski ittifaklarını veya işte dostlarını hatırlamasına sebep oldu. Ya şöyle bir şey yok İbrahim'ciğim yani diplomasi, işte dış politika. Bunun dostluğu da ebedi değil, düşmanlığı da ebedi değil. Tamamen menfaatler dünyası üzerinden şekillenen böyle çok ilginç bir dünya. Dolayısıyla ortada bir dostluk, arkadaşlık, anlaşma, kardeşlik. İşte Arabistan'ın El Ula mı? Orasının şehrin ismi El Ula değil mi? El Ula, birinci yani. Böyle bütün Arap, eski Arap krallıklarının merkezi olan bir yermiş orası. Orada böyle bir cam sarayın önünde böyle bir poz vererek işte bir Arap, büyük Arap Rönesansı başlatacağız veya işte bir ittifak, bak yok bunların hiçbirisi şey değil. Yarın bir gün bir başkası gelir. Onların hepsi böyle dönmüş batıya bakıyorlar. Acaba biz ne yaparsak işte oralardan efendim hüsnü kabul görürüz. Bunun derdi ve telaşı içerisindeler. Bu tabii en büyük bizim böyle oturup da hani ağlamamız gereken bir şey ya. Müslümanın düşeceği durum bu değil kardeşim. Yani o noktada hakikaten ümmetin önünde yani bir hani şey olarak izzet abidesi gibi duruyor Türkiye yani. Yani o açıdan Allah Türkiye'ye güç kuvvet versin.
Amin inşallah. Biraz daha haberlerden bahsedelim. 6 onluk gündemden haberleri okuyoruz kıymetli dinleyenler. Lütfü abimizin yorumlarını da alıyoruz haberlerle ilgili. Lütfü abi, Eren Bülbül biliyorsunuz Türkiye'de yani PKK ile mücadelede de
simge isim haline geldi.
Evet, simge isimli haline TRT bir film çekiyormuş Eren Bülbül ve Eren Bülbül ile birlikte şehit olan başçavuş Ferhat Kedik ile ilgili 6 onluk gündemin kültür sanat kategorisinde yer alan haberlerimizden biri. Buradan hemen hatırlatmayı da yapalım isterseniz. 6 onluk gündeme abone olmak isteyen dinleyenlerimiz 6onluk.com.tr'den abone olabilirler. Her hafta cuma günü sabah haftanın öne çıkan haberleri e-mail kutunuza düşüyor. Türkiye Yazarlar Birliği'nin ödülleri var yine aynı şekilde. Bir haber daha dikkatimi çekti. Dilerseniz biraz onunla ilgili bilgi de verelim. Aslında ben haberi gördüğümde 2020 yılında toplamda 580 bin korsan materyal ele geçirildi. Film, müzik, kitap veya benzer şeyi Kültür Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda yakalanmış ama yani gazeteci arkadaş haberi buradan görmüş yani bu kadar korsan materyal ele geçirildi diye, daha ilgi çeker falan diye. Fakat ben haberi okuduğumda hani rakamları da gördüm yani Kültür Bakanlığı'ndan ne kadar bandrol alınmış diye. Haberin bu tarafı daha güzel.
Öyle mi?
Evet, haberin bu tarafı
tam,
daha güzel.
Tam medya okuryazarlığı yapıyorsun işte şimdi. Evet.
Teşekkür ederim. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Lütfü abi. Bir önceki yıla göre, 2019'a göre 2020'de bandrol satışında %2.26 artış görülüyor. Yani toplamda Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bandrol sayısı 433 milyona yükselmiş. Eser türlerine göre tabii en fazla satışı yine eğitim kategorisi alıyor. Herhalde pandeminin de etkisi olmalı burada yayıncılıkta. 228 milyon satış yapılmış eğitim alanında, yetişkin kategorisinde 90 milyon satışın, çocuk ve gençlik kategorisinde 44 milyon satışın olduğunu görüyoruz Lütfü abi. Sadece inanç kategorisinde 26 milyon hatta 27 milyon diyebileceğimiz bir bandrol satışından bahsediyoruz. Yani bu dijitalleşmeden falan bahsediyoruz. Tamam eyvallah ama.
Kitap bitmiyor canım. Evet. Yani o kesin yani. Kitap bitmiyor.
Akademik alanda da tabii 5 milyon yine bandrol satışı yapılmış. İthal yayınlarda 4 milyon. Tabii bu İthal yayınlar da çok konuşuldu biliyorsunuz. Yurt dışından gelen kitaplar, bu doların dövizin yükselmesi sonrası özellikle almak zorunda olan bu kitaplarla hani araştırmaları veya işte daha çok akademide tabii kullanılıyor.
Yani şöyle bir şey var mesela, ilginçtir. Hani Facebook'ta, işte Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da, orada burada böyle sosyal mecralarda ya böyle bizi yetiştirsin. İşte bir motivasyon konuşması dinleyelim. Acaba ne yapabiliriz? İşte başarıya ulaşmanın 15 yolu, şunun 15... Hepsi aslında dönüyor dolaşıyor. Kitap okuyun, kitaba dönün. Değil mi? Orada bir şey var, bir vurgu evet. Var. Yani ister istemez insanlar da belki ondan da etkileniyor olabilirler ama bu iyi bir şey yani. Bizim tabii bir de şöyle de bir şey var. Hani nüfus bağlamında, genç nüfus, işte 2041'den sonra hani biz de yaşlı nüfusa döneceğiz ya. Şu anda gittikçe yaşlanan bir nüfusumuz var ama bu gittikçe de olgunlaşan diye anlaşılabilecek bir şey de olabilir. Yani daha böyle ayakları yere basan. Yani ben gittikçe Türkiye'nin bu anlamda 2041'de hani böyle alarm zilleri çalıyor. Aman bundan işte 3 çocuk olsun, işte efendim bir demografik şey sıçrama yapmamız lazım falan filan diye. Şimdi onun tabii olumsuz etkileri var ama biz 2040'a kadar da muhtemelen gittikçe olgunlaşan bir profil aslında
ortaya çıkacak.
Çıkacak. Öyle bir tahminim var benim, evet.
Bu arada Türk Telekom da 2020'deki okuma alışkanlıkları ile ilgili bir rapor yayınlamış. Burada da öne çıkan dergilerden bahsedelim. Dergi ismi vermeyeceğiz tabii ki ama alanlarına baktığımız zaman yine hemen pandemi diyebiliyoruz yani. Hobi, bilim ve yemek içeriklerini barındıran yayınlar.
Evet.
Evde
evet.
olduğumuz dönemde.
Evet, evet. Tabii. Şimdi, hakikaten şöyle, mesela bir yapı endüstrisindeki bir işletmeye bir ziyarete gitmiştik. Oradaki arkadaşlarımız demişlerdi ki işlerimiz gayet iyi. Niye? Çünkü insanlar evin içinde olunca ya şurayı yaptıralım, buraya şöyle bir şey yapalım, buraya böyle bir şey yapalım tarzında aslında talepleri arttı demişti. Dolayısıyla pandeminin böyle sadece olumsuz etkileri yok. Böyle bir takım sektörlere olumlu etkileri de oldu. Yiyecek, içecek sektörü zaten malum. Kargocuların zaten nefes almaya vakitleri
evet,
yok.
Evet. Bu arada teknoloji ürünleri yine Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle bilgisayar teknolojileri satışları da %107 artmış Lütfü abi. Tabii bu da korkunç bir rakam. Hemen kısaca bahsedeyim. Ofis malzemeye satışı %36 artış göstermiş. Aslında eve dönüş oldu. Herhalde evler ofislere çevrildiği için herhalde evdeki ihtiyaçlara yönelik.
O da var. Çok doğru.
502 Ocak Eylül 2019 tarihleri arasında 524 bin bilgisayar satılırken Türkiye'de masaüstü bilgisayar Ocak Eylül 2020 arasında 952 bin bilgisayar satmış. Neredeyse
her şey çünkü oradan artık işte evet. Online eğitim, online efendim satış, alışveriş.
Türkiye'deki dizüstü bilgisayar pazarı da 586 milyon dolara ulaşmış. Bu bilgiyi de verelim. Kısa artık sona yaklaşıyoruz Lütfü abi. Ben son haberi sizin de yorumunuzu merak ettiğim için teknoloji bölümünden okumak istiyorum. Bilim insanları yeni bir şey keşfetmişler. Biraz da böyle eğlenceli bir haber olacağını düşündüğüm için artık bir gün 24 saat değilmiş Lütfü abi. Bir gün 24 saatten daha da kısa sürüyormuş. Tespit edilen şeye göre.
Nasıl oluyormuş o?
Şimdi
zaman zaten izafi, onu biliyorduk da.
Yani bilim adamlarının tespitine göre mesela dünyanın kendi etrafının dönüşü belirli aralıklarla 24 saatten daha fazla sürdüğü de olmuş. 1970'lerde mesela toplamda 27 saniye daha eklenmiş. Artık bir gün 24 saat değil, 25. saat arayanlara selam olsun diyebiliriz buradan.
Ya bunlar tabii saniyelik işlerdir muhtemelen. Ama sonuçta bizim tek sermayemiz zamanımız. Öyle bir hani şeyle bitirelim. Allah zamanımızı kıymetlendirmeyi nasip eylesin.
Amin inşallah.
Çünkü biz onu da biliyoruz ki eğer anı yaşayabilirsek Allah an içinde an lütfediyor. Dolayısıyla o an seni ebedi hayata hazırlayacak bir böyle yoğunluk kazanıyor yani. O yoğunluğu işte görebilmek, tanıyabilmek için de zamanı en kıymetli efendim varlığımız olarak görmemiz gerekiyor.
Kıymetli dinleyenler, Medya Okur Yazarlığı programını dinlediniz. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.